Ayrım 6, Sen Kimsin, Çiğdem Anat, sayfa 60. Alev. Alev eve kapanıp bahçede ağaç sulama, çim biçme bahanesiyle dolaşan komşu oğluna gözükmeden akşama etti. Gece erkenden Genco'yla sarmaş dolaş uyudu. Hava aydınlanırken arabasını atlayıp İstanbul'un yolunu tuttu. Neden döndüğünü bilmiyordu. Müzik çalmadan birkaç saat yol aldı. Dalgınlığından saatlerin geçtiğini fark etmedi. Ne düşündüğünü sorsanız söyleyemezdi. Beyninin dur düğmesine basılmıştı. Yol kenarlarında tezgah açıp ağacından topladığı meyveleri satanlara, tarlalarda çapa sallayan kadınlara, kahvelerde oturan erkeklere baktı. Onlar da ota, taşa, koyuna, kargaya, yola gelip geçen arabalara, dolup boşalan çay bardaklarına, sigaraların dumanına dalıp duruyorlardı. Sıkılmanın ne olduğunu öğreten eğlenceleri, kavgaları, mücadeleleri hiç olmadığından sıkılmayı bilmeden duruyorlardı. Tarlaya, kahveye, yol kenarına sığıyorlardı, vadelerinin dolmasını bekliyorlardı. Kahvede oturan babaların kalktığı masaya oğulları oturur, kızları gebeliği annelerinden devralır, tarlalar sırayla sürülür, tezgahlar sırayla açılırdı. Alev insansız ovaları, yolları seyrediyordu sanki. Çabasını havaya fırlatıp harmandalı oynayan, tezgahındaki meyveleri yiyip bir arabanın önünü keserek, direksiyonu gasp edip yollara düşen, kahve masasının üzerine sessiz sinema oynayan tek kişi bile çıkmaz mıydı ortaya? Mola verip çay içmeliydi. Mola verdiği yerde restoran, kafe, çocuk bahçesi iç içeydi. İstanbul'da pek görmediği tipte insanlarla doluydu. Büyük kalçalı kadınlar oturuyor, göbeği sarkan kocaları yemek taşıyor, çocukları kıtlıktan çıkmışçasına döke saça yiyorlardı. Boş bir masaya ilişti, sigara yaktı, kafalar ona çevrildi, utanmadan süzüm süzüm süzüyorlardı. Kimi ayakkabılarına, kimi bluzuna, kimi çantasına, kimi sigarasına, kimi yüzüklerine ve o kimileri detayları tamamlamalarının ardından tüm bedenine odaklanıyorlardı. Alev, gökteki yabancı parlak cisimlere bakarak UFO gördüklerini söyleyen bu insanların, kendisini de UFO'dan inen yabancı misali algıladıklarının farkındaydı. Benzer kalabalıkların untalı yıllar geçmişti. Yüzüne çevrilen büyüteçlerden çayını içmeden kaçtı. En azından şeklen kendine benzeyen insanların yanına varmak üzere gaza bastı. Şeklen benzerlik, özde benzerlikten daha hakikiydi. Özde benzerlikler çıkar ilişkileriyle bir anda darma duman hale gelir, birbirine benzediklerini zanneden arkadaşlar büyük düşmanlara dönüşürlerdi. Şeklen benzerlikler, şekiller bozulana dek bakiydi. Alev alıp başını hiç tanımadığı, duymadığı bir dili konuşan yabancıların yaşadığı yerlere mi gitmeliydi? Nasıl tanıtırdı kendisini onlara? Ben bir şizofrenim, her gün başka biriyim. Ben bir fahişeyim, kafama göre ya astronomik para keserim ya beleşe veririm. Ben uluslararası ilişkilerde uzmanım. Aynı zamanda gezginim. Ben bir sosyal bilimciyim, bütün öğretileri yıkarak ayakta durup durulamayacağını sınıyorum. İlk denek benim. Ben neler yapabileceğimi sınırlarını görmek isteyen biriyim mi demeliydi. Nasıl tanıtmalıydı kendini? Neyse, biraz müzik dinleyip kafasını dağıtmalıydı. Bir kadın şarkıcının CD'sini çalmaya başladı. Bu şarkıcı lezbiyen diyorlardı. Aklına Derya geldi. Nasıl lezbiyen olmuştu ki? Bir kadınla sevişmek fantastikti. Mastürbasyon esnasında da pazılı kollar, geniş omuzlar, sert kasıklar kadar büyük memeleri sallanan basenleri düşlerdi. Ama lezbiyenlik farklıydı. Alev bir kadına aşık olamaz, erkeksiz davranamaz, erkeklerden vazgeçemezdi. Kerem'le sevişmelerine yol kenarlarında iş atanları dahil etmeyi hayal etmişti ama gerçekten yapabilir miydi? Kocası asla kabul etmezdi. Zaten teklif etmeyi düşünemezdi. Ayrıca varsayalım çoklu seviştiler. Ertesi gün Kerem'le birbirlerine bakamaz, hatta birbirlerini tanıyamazlardı. Şehveti doğururlar, şefkati öldürürlerdi. Telefonu çaldı, Levent arıyordu. Gençliği tekrar yakalayabileceğini hissettiği çocuğu unutmuştu neredeyse. Alev gençliğinde anı önemseyerek anların tadını çıkarırdı. Tanımlarla hareket etmez, terimlerle düşünmezdi. Sadakatsizlik, aldatma gençlikte mazur görülürdü. Belki de şimdi anın tadını çıkarabilmek için Levent'e ihtiyacı vardı. Oğlanın elinden ot içtiğine şaşırıyordu. Gençken içmeyi reddettiği otu tereddütsüz çekivermişti ciğerlerine dek. Esrar'a dokunmaktan korkmuştu. Esrar kesmez kokaini sardırır, kokain yetmez eroine başlar ensesiyle hiç içmemişti. Zorlukları perdeleyerek, unutturarak kolaylaştıran hapları da kullanmazdı. Hapların yan etkileri kendine güvensizlik, başkalarına bağımlılık, acılara dayanıksızlıktı ki başkalarına meydan okuma cesaretini kırardı. Bugünse ne hap, ne ot, ne silah onun başkaldırısını engelleyebilirdi. Acıları azaba vardırmadan başa çıkmayı öğrenmişti. Bağımsız davranabildiğini ispatlamıştı. Diskodaki gece hiçbir şey düşünmeden tek nefes değil, sayısız nefes çekmişti cigaralıktan. Kafasını pek kıyak yapmıştı, tekrar içmeliydi. Levent'ten mal istese bulup getirirdi. Çalıp çalıp susan, sonra tekrar çalan telefona cevap verdi. Levent onun İstanbul'a gittiğini, genç odan öğrendiğini, ertesi gün kendisinin de İstanbul'a döneceğini söyledi. Yıldırım. Yıldırım'ın evindeki huzuru hizmetçi yüzünden kaçmıştı. 3 kuruşluk paçozun başına bela açmasından kurtulmalıydı. Gerçi anasının gözü karı aralarında hiç temas olmamışçasına davranıyordu ama yarın ne hatlar karıştıracağı ne malumdu. Ayrıca besbelli odasına adam atıyordu. Kızını onunla yalnız bırakamazdı. Bahar'a evin işlerinin aksadığını bahane etti. Kalorifer peteklerin arkasına elini sokarak kenar köşe pislik içinde. Gömleklerim iyi tülenmiyor. Kızımın Türkçesi bozulacak gerekçeleriyle yarından tezi yok, ikinci de tutuyoruz talimatını verdi. İkinci hizmetçiyi şirketinden getirecekti. Bahar ilk kişinin evde kalabalıktan başka işe yaramayacağını söylese de dinletemedi. Yıldırım ilk defa evin düzeninde belirleyici rol oynuyordu. Ertesi gün ikinci hizmetçi eve geldiğinde Moldovalı yakında kovulacağını anladı. Tanya evin beyini bahçede yalnız sıkıştırarak "Siz beni atmayı aklınızdan geçirmeyin, her şeyi ifşa etmeden gitmem" diye tehdidini savurdu. Yıldırım tehdit bekliyordu. "İspat edemezsin, tek kelime söylersen seni sınır dışı ettiririm" diyerek tehdidi savuşturdu. Tanya "Şahidim var beyim, siz beni becerirken adamın pencereden bizi seyretmiş" dedi. Yıldırım bastığı toprağın altına doğru çekilircesine kıpırdamadan dondu kaldı. "Seninle hesaplaşacağız," dedi kısık sesiyle. Tanya odalar arasında kayboldu. Yıldırım kızını okuldan almaya giden karısının dönüşünü bahçede bekliyordu. Bir spor mavi araba evinin çevresinde park edecek yer arıyordu. Arabanın üstü açıktı. Direksiyondaki genç oğlan ve yanındaki fularını savuran hatun dikkatini çekmişti. Bahçenin biraz uzağında yer bulup arabayı park ettiler. Arabadan inmediler, beklemeye başladılar. Onları çaktırmadan izliyordu. Yaklaşık 5 dakika geçti. Kadına muhtemelen kardeşi olan oğlan hiç konuşmadı. Birinin gelmesini bekliyorlardı belli. Kadın etrafına kaçamak gözcüyle tedirgin bakıyordu. Oğlan daha sakindi. Kadına bir defa göz göze geldi. Kadın başını hemen yere eğdi. Oğlan sabırsızca cep telefonunun tuşlarına basıyordu. Bir herif evinin arka bahçesinden çıkarak arabaya yanaştı. Oğlana küçük bir paket verdi, para aldı. Oğlan eliyle selamlaşmak dışında tek laf etmedi. Kadın güneş gözlüklerini hiç çıkarmamış, kıpırdamamış, konuşmamıştı zaten. Alışveriş saniyeler içinde bitti. Oğlan arabayı hızla çıkardı, park yerinden gaza bastı. Kadın gözlüklerinin ardından kısaca süzdü Yıldırım'ı. Kadın Alev, oğlan Levent'ti. Birkaç hafta içecek esrarlarını, haplarını tedarik etmişlerdi. Yıldırım salonun bahçeye açılan verandasında oturduğu koltuktan çıt çıkarmadan izlemişti alışverişi. Araba hızla uzaklaşırken herif parayı sayıyordu. Yıldırım ayağa kalkıp bahçenin dibinde paraları cebine atan villalardan kurulu sitenin kapıcılarından biri olduğu kılından anlaşılan adama doğru yürüdü, seslendi. "Baksana buraya, ne yapıyorsun sen?" Tanya'ya bağlı uyuşturucu satan kapıcı izlendiğini fark etmemişti. Kekelerik, "Hiç beyim," dedi. "Sen benim arka bahçemden çıktın. Ne arıyorsun bahçem, ne sattın, ne aldın?" Tanya kapıcının yardımına yetişti. "Ben anlatırım size," dedi. Kapıcıya da "Hadi sen git işine bak," sözüyle uzaklaştırdı. Yıldırım esrar satışı yapıldığından emindi. "Ne işler çevirdiğini anladım, pislik yılan. Bu evden ağzını açmadan gideceksin yoksa seni yıllarca hapislerde çürütürüm," diye gözdağı verdi. O an cinayet işlemesine ramak kalmıştı. Bahar arabası da evin önüne yanaştı. Alev Levent'in evine gitti. Eve girdiklerinde Levent'in kirayı paylaştığı arkadaşı Haldun'la ve gencecik kız arkadaşıyla karşılaştılar. Haldun'la genç kızın sevişmekten yorgun düştükleri kanepenin üzerinde uyuklayarak müzik kanalındaki klipleri seyretmelerinden, boş cips paketlerinden, dibine varan kola şişesinden belliydi. Genç kız doğrularak biraz toparlandı. Haldun hiç istifini bozmadan "Gelin gelin biz çıkacağız şimdi," dedi. Alev iki arkadaşın bu evi garsoniyer gibi kullandıklarını anladı. Kıza gözü takıldı. Çok erken evlenseydi bu yaşta kızı olurdu. Dilek 10 yaş büyük Haldun'la çıktığı için küçük kadın pozları takınıyordu. Ürkek gözlerini saklama gayretiyle kafasını kaldırıp omuzlarını dikleştirerek kibirli bakıyordu. Kendisine soru sorulması ihtimalinin verdiği gerginlikle konuşmuyordu. 18 yaşını doldurduğu şüpheliydi. Haldun'un peşinde sürüyle kız dolaşıyordu. Yakışıklıydı. Üniversitede doktora yapıyordu. Parasını kazanıyordu. Bekar öğretim üyeleri, öğrencileri ona hayrandı. Yeni üniversiteye başlayan Dilek'in rakipleriyle başa çıkabilmesi ancak Haldun'un her istediğini yapmasından geçiyordu. Alev erkeklerin kızları dize getirmek için diğer kadınlar kozunu oynadıklarını gayet iyi biliyordu. Hızlı büyüme arzusundaki bütün kızlar erkek seçiminde yaş sınırı tanımayan kadınlarla rekabete kalkışıp tuzağa düşüyorlardı. Düştükleri tuzak Haldun gibilerin isteklerine itiraz edemeyip onların isteklerine göre biçimlenmeleriydi. Nelere güleceklerini, hangi konularla ilgileneceklerini, nereye gideceklerini, kimlerle görüşebileceklerini, giyimlerini, saç biçimlerini, kaşı, gözü düzgün, bir işi ve cebinde parası olan erkekler karar verirdi. Babalarını dinlemeyi reddeden kız çocukları başka bir erkeğin otoritesine gönüllü boyun eğerlerdi. Kızlar başka kadınlarla boy ölçüşmek, yarışmak, birinci kadın, asıl sevgili olabilmek için gayret etmeye küçücükken başlarlardı. Annelerinin erkeği elde tutmak zordur, eve bağlamak maharet ister. Şırfıntıları görmezden gelmek gerekir öğretileri hücrelerine işlemişti. Kaç tane anne, erkekleri hayatın merkezine koyma, bir aşk biter yenisi başlar diyordu. Bir kocaya kapaklanmak çoğu kızın önceliğiydi. Evlilik dünyanın tehlikelerinden korunma yeriydi, mutsuzluk da verse ev sığınılacak Kâbe'ydi. Her şeyden korkutularak büyütülen annelerimiz, kızlarını korumanın yolunu evlendirmekte bulurdu. Evlenene kadar bakireliğini gözettiği kızları ise kuşak farklarını evlenmeden bakireliği bozmaktan ibaret sayarlardı. Dilek en büyük ablası yaşındaki Alev'den çekinerek bir an önce evden çıkmak üzere hareketlendi. Haldun da ev arkadaşının göz kırpışıyla kanepeden fırlayarak ceketini kaptı. Alev komşusunun oğluyla baş başa kaldı. Oğlan racon keserek dolabın dibinde sakladı, 12 yıllık viskiyi açtı, cigaralıkları hazırladı, müzik kanalının sesini biraz yükselterek koltuğa oturdular. Konuşmadan cigaralık, viski içip elle tutuşup müzik klipleri seyrettiler. Seyrederken klipleri nasıl yorumladıklarını, güldüklerini sonra hiç hatırlamadılar. Alev gömleğinin kopan düğmeleri, yol yol kaçan ince çorabı, profiterol bulaşan süt yeğeni, danteli yırtılan kilotu, yırtmacı sökülen eteği, topuğu kırılan pabucuyla eve varışında komşuların onu görüp görmediğini zihninde canlandırmaya çalışıyordu ama soyunup üzerindeki giysileri dolaba tıkarak sakladığını bile gece yarısı uyandı hayal meyal hatırladı. Kerem hala eve gelmemişti. Telefonda kocasının gecikeceğini bildiren iki mesajını gördü. Cevapsız arama dahi yoktu. Kerem de uzaklaşıyordu. Eve gün geçti daha geç gelmesi sadece iş yoğunluğuyla izah edilemezdi. Tek eşliğine inanan, karısını aldatanları acımasızca eleştiren, çekirdek aileye zarar veren arkadaşlarına öfkelenen, çocuklar büyüyene kadar kavga kıyamet kopsa boşanmaya hak vermeyen, ev düzenini akşam yemek saatlerini kutsayan sadık eşi hangi cehennemdeydi? Duşa girdi, masajda duş koluyla sırtını, karnını, bacaklarını dövercesine uzun süre su altında kaldı. Yıldırım ikinci dadıyı bahçe katında kızın odasının yanındaki fotoğraf odasına yerleştirdi. Agrandizörünü kullanmıyor, fotoğraf basmıyordu artık. Son yıllarda çektiği fotoğrafları paketleyip çekmecelere tıkıştırmıştı. Dijital şipşak makinesiyle çektiği aile fotoğrafları ise bilgisayarında kayıtlıydı. Tanya'ya şimdilik ev işleri dışında çocuğuna karışmama talimatı verdi. Bahar kocasının dümeni eline alıp kendisine söz hakkı tanımayışına şaşırıp kaldı. Ertesi akşam itiraz kabul etmeyerek baş başa yemeğe çıkmak için ısrar etti. Masaların dip dibe sıralanmadı, hiçbir masanın diğerinde oturanları duymadı, şık bir restoranda rezervasyon yaptırdı. İstanbul'un tanınan çiftin restoran işletmecisi kapıda karşıladı, masalarına götürdü, iskemlelerini çekerek oturttu, baş garsonu çağırarak servise bizzat ilgilenmesi talimatını verdi. Kırmızı Arjantin şarabı açtırdılar, az pişmiş bonfile siparişi verdiler. Bahar hemen söze girerek hizmetçilere temizliğe, ev düzenine, ani müdahalenin ne manaya geldiği açıklamasını istedi. Yıldırım Almanya macerasına kadar eşine yalan söylememişti. iş yerinde ise tersine yalan işleri idare etmenin parçasıydı. İşlerle ilgili öylesine doğal yalan söylerdi ki kendisi bile inanırdı. Öylesine inanırdı ki yalanla gerçeği karıştırır, hatta gerçeği unuturdu. Gerçek unutulunca yalan gerçeğin yerine geçerdi. Yıldırım, Türkiye'de çalışan bütün Moldovalıların son zamanlarda bir Moldovalı şebeke tarafından izlendiğini, çalışma izni bitenleri fuhuş, uyuşturucu gibi pis işlere bulaştırdıklarını, karşı koyanları ihbar ederek sınır dışı ettirdiklerini anlattı. Ayrıca Tanya'nın şimdiden uyuşturucu işine bulaşmış olma ihtimali yüksekti. Geçen gün bahçelerin önündeki esra alışverişinden bahsetti. Gerçeğe yakın yalanı yalan da sayılmaz. Zaten yalanlar gerçeğe yaklaştıkları ölçüde dinleyeni ikna ederdi. Bahar korkarak paniğe kapıldı. Uyuşturucunun adı bile yerinden zıplamasına yetti. Dadılarının çalışma izninin 2 ay sonra biteceğini de anında hesapladı. Ellerini uzatarak kocasının aklına, bilgisine, sezgisine, dikkatine övgüler yağdırdı. Ne bekliyoruz? Bunu hemen atalım dedi. Yıldırım az kusurlu hamle yapardı. Beklediği tepkiye, bunlar atıldıklarında başa bela açabiliyorlar. Evin boş kaldığı zamanları bildiklerinden hırsızlarla işbirliğine gidebiliyorlar, iftiraları atıp komşuların hizmetçileri aracıyla dedikodu yapabiliyorlar. Gider ayak çocuğa zarar verebiliyorlar, planlı hareket edip belki daha çok para verecek çocuklu bir aile bulup Tanya'yı kırmadan sepetlemeli cevabını verdi. Bahar iş bilir, üstün zekalı eşiyle tekrar gururlandı. Kendini daha akıllı hissetti. Birbirlerinin eksiklerini tamamlamaları yine rahatlattı onu. Kocaların zekalarının bulaşıcı hastalıkmışçasına karılarına geçtiğine inanılırdı sosyal çevrelerinde. Bahar zeki kadındı ama evlenince çevrelerinde bütün zekalığı terfi etmişti. Kendisi de inanıyordu terfi ettiğine. Zekaya verilen kıymet toplumdan topluma değişiyordu. Türkiye'de kökleriyle nam salmış, kültür, görgü, ahlak, eğitim ve gelir düzeyiyle övünecek aile sayısının azlığından ya da yoksulluktan çıkış yolu sağladığından zekanın kıymeti artıyordu. Çok zekiler kötü bile olsalar mazur görülüyorlardı. Katilin, dolandırıcının, iftiracının, serserinin, orospunun bile zekisi ayırt ediliyor, sempati duyuluyordu. Zekanın başkasına nakli, bilim kurgu filmlerinin senaryosunda bir bölümken, evliliklerde kocadan karısına zeka intikali doğal geçiş kabul ediliyordu. Zekanın tersine karıdan kocaya geçebileceği hiç varsayılmaz. Çünkü erkekler zeki kadınlardan genellikle kaçarlardı. İş yerinde çevrilen dümenleri anında fark eden, sürekli kazanan adam, zeki erkek, işte ne dolaplar döndüğünü anlamayan, para kazanma yolunu bulamayan adam aptal erkekti. Zeki erkekler karılarının da zihnini açardı. Bahar kocasının zeka katkısıyla aldığı bilgilerle sinsi, düzenbaz olabilecek hizmetçi atma planını kurmaya başlamıştı bile. Tanya'nın işlerini beğenmeyerek, sürekli kusur bularak, nemrut davranarak Yıldırım harekatı başlatacak, diğer yandan çevresinde çocuk bakıcısı arayan aileleri soruşturacaktı. Başka ailenin başına dert açıp açmayacağı umurunda değildi. Baş belasını hemen başından savmalıydı. Kocasını daha fazla sık boğaz edip canı sıkmadan konuyu değiştirdi. Arjantin şarabından çağrışımla kızlarını Arjantin'in güneyine götürüp penguenlerin ülkesinde dolaştırmayı önerdi. Çocuğun ruhsal gelişimine faydası dokunacak bir köpek, örneğin Golden Retriever almayı teklif etti. Bahar genellikle çocuksuz kadınların sokak köpeklerine, kedilerine marazi tutku geliştirdiklerini, kimlik arayışındaki kadınların da hayvan hakları temsilcisi kesildiğini düşünüyordu. Yıldırım bazen ummadığı konularda kafa yoran Bahar'a şaşırırdı. Kimlik arayışı tanımı da onu hayrete düşürmüştü. "Sen bugünlerde hangi kitapları okuyorsun böyle?" diye sordu. Bahar, büyük şirketlerin bile farklılaşan ekonomik şartlara, değişen politikaya göre yeni kimlik bulma arayışına girdiklerinden bahsetti. Örneğin, devletin temelleri yerinden oynuyor, dini değerler yere göğe yerleştiriliyordu. Bugün resmi davetlerde Fransız şarabı yerine meyve suyu ikram ediliyorsa, bir adım daha öne geçmek için şırayı tercih edecektin. Sufle yerine baklava ikram ediliyorsa, kadayıfın kaymaklısını sunacaktın. Karısına çalışmak yaramıştı, kafası açılıyordu. Aklına düşen soru ise yeni kimlik arayışıydı. 6. ayrımın sonu, sayfa 70.